Herkese merhaba. Dijital dünyanın perde arkasına araştırdığımız bu yeni detaylı incelememize hoş geldiniz. Bugün masamızda New York Times'dan Adam Satariano'nun gerçekten çarpıcı bir dosyası var. Ve tabii bazı sektörel notları da derledik. Amacımız aslında şey...
Dijital soğuk savaş.
Aynen öyle. İnternetin geleceğini kökünden sarsan o büyük kırılmayı, yani dijital soğuk savaşı sizler için anlamlandırmak.
Ve merhaba herkese bu arada. Bu savaş öyle hani sadece Silikon Vadisi'ndeki sunucularda veya yazılım kodları arasında falan olup bitmiyor artık. İşin içine bayağı devletler arası diplomatik krizlerin, vize iptallerinin ve sınır dışı edilmelerin karıştığı, hepimizin günlük hayatına dokunan fiziksel bir çarpışmadan bahsediyoruz aslında.
Evet evet tam olarak o. Ya olayın fitilini ateşleyen o haberi ilk okuduğumda aklıma ilk şu geldi. Neden Avrupalı bir sivil toplum kuruluşu Amerika Birleşik Devletleri için ulusal güvenlik tehdidi sayılsın?
Çok absürt duruyor değil mi dışarıdan bakınca?
İnanılmaz absürt geldi bana. Düşünün 2018'de Berlin'de kurulan topu topu 55 çalışanı olan Hate Aid adında bir insan hakları grubu var. Ve Trump yönetimi bu grubun kurucuları Josephine Ballon'la Annalena von Hodenberg'in Amerika'ya girişini süresiz olarak yasaklıyor. Süresiz yani.
Hatta hızlarını alamayıp listeye eski Avrupa Birliği komiseri Thierry Breton'u da ekliyorlar. Toplam 5 Avrupalı bu şaşırtıcı yasağı alıyor. Sebebine gelirsek...
Ne olabilir ki sebebi?
Aslında burada iki kıtanın interneti nasıl tanımladığına dair devasa bir felsefi uçurum var ve bunu tarafsızca okumamız çok kritik. Amerika cephesinden bakarsak Marco Rubio veya J.D. Vance gibi yetkililer Avrupa'nın bu dijital adımlarını küresel sansür endüstriyel kompleksinin bir parçası olarak tanımlıyor. Onlara göre yabancı hükümetlerin Amerikan teknoloji şirketlerini belli içerikleri kaldırmaya zorlaması Amerikan vatandaşlarının bilgi alma haklarına dolaylı bir müdahale.
Yani aslında bunu anayasal ifade özgürlüğüne, o meşhur First Amendment'a doğrudan bir tehdit olarak görüyorlar. Amerika'da bu yasanın neden bu kadar dokunulmaz olduğunu da hatırlamak lazım tabii. Onların hukuk sisteminde internet herkesin her şeyi söyleyebileceği mutlak bir kent meydanı olmak zorunda. Devletin müdahalesi en büyük kırmızı çizgi.
Aynen öyle. Avrupa ise meseleye sınırsız bir kent meydanından ziyade daha çok vatandaşın güvenliğinin sağlanması gereken bir kamusal hizmet alanı olarak bakıyor. Özellikle Almanya'yı düşünün, Holokost gibi çok ağır bir tarihsel geçmişleri var ve bu geçmişi onları demokratik kurumları korumak adına nefret söylemine karşı son derece katı olmaya itiyor. Avrupa, dijital hizmetler yasası, kısaca DSA gibi adımlarla zararlı içerikleri engellemeyi ve vatandaşını korumayı birincil görev sayıyor.
İki tarafında dayandığı çok köklü ama birbirine tamamen zıt argümanlar var ortada. Peki bu felsefi ayrılık sizin için, yani şu an bizi dinleyenler için ne anlama geliyor? Siber zorbalık dediğimiz şey artık sadece internetteki o sinir bozucu klavye delikanlılığından ibaret değil çünkü.
Kesinlikle değil.
Bu özellikle kadınları ve aktivistleri kamusal alandan silmeyi amaçlayan çok organize bir dijital şiddet. Örneğin işin içinde doxing var. Yani insanların ev adresleri, telefon numaraları gibi en gizli kişisel bilgilerini internete sızdırma eylemi. Veya yapay zeka ile üretilmiş deepfake saldırıları ve intikam pornosu gibi hedeflenmiş itibar suikastleri söz konusu. Dijital dünyada atılan bir taş, fiziksel dünyada başınızı ciddi anlamda yarabiliyor.
Ki rakamlar ve hukuki adımlar da bu hasarın ciddiyetini boğruluyor. Makaledeki spesifik örneklere baktığımızda Avrupa'nın bu şiddete karşı nasıl sert bir hukuki duvar ördüğünü çok net görebiliyoruz. İklim aktivisti Luisa Neubauer'e yönelik saldırılarda 6 bin euro, Theresia Crown'un maruz kaldığı deepfake davasında ise 3 bin euro gibi somut cezalar kesildi.
Ciddi rakamlar bunlar.
Tabii. Ama asıl büyük hamle platformların işleyişini kökten değiştirmeyi hedefleyen emsal davalarda gizli.
Alman siyasetçi Renate Künast'ın Facebook'a açtığı dava gibi mi?
Ta kendisi. Künast, sosyal medya platformlarını sadece şikayet geldiğinde tepki vermeye değil, proaktif olmaya zorluyor. Yani sorunlu içerikleri daha yayılmadan tespit edip anında kaldırmaları için devasa bir hukuki mücadele başlattı. Mevcut Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e yönelik sosyal medya paylaşımları bile şu an tam da bu hassas hukuki çerçevede tartışılıyor. Avrupa özetle, kuralı koyarım ve platformları buna uymaya mecbur bırakırım, diyor.
Tüm bu tabloya baktığımızda teknoloji politikalarındaki bu fikir ayrılıklarının artık masa başında konuşulan teorik meseleler olmaktan çıktığını çok net anlıyoruz.
Öyle, çünkü bahsettiğimiz o diplomatik vize yasaklarından tutun da milyonlarca euroluk potansiyel finansal yaptırımlara kadar hepimizin yaşadığı fiziksel dünyada gayet somut sonuçlar doğuruyor. Kıtalar arası bir vizyon çatışmasının tam ortasındayız ve bu çatışma küresel internetin altyapısını zorluyor.
O halde bugünkü detaylı incelememizi bitirirken sizlere üzerine düşünebileceğiniz provokatif bir soru bırakalım. Eğer bu kriz derinleşir ve küresel internet, Amerika'nın sınırsız ifade özgürlüğü kalkanıyla Avrupa'nın katı dijital güvenlik duvarları arasında kalıcı olarak ikiye bölünürse ne olacak? Gelecekte cihazınızdan internete bağlandığınızda tek ve sınırları olmayan o eski dünya ağına mı erişeceksiniz, yoksa hangi kıtada yaşadığınıza göre kuralları tamamen değişen parçalanmış bir internete mi hapsolacaksınız? Bu ihtimali bir düşünün derim. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.